Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da İnsan ve Fikir programıyla bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Hepinize muhabbet ve hürmetlerimle selam ediyorum. Müslümanların Siyaset ve Medeniyet Serüveni başlıklı serimizin 8. haftasındayız bu hafta. Geçtiğimiz haftaki programımızda Yahudilerle ilişkiler konusunu ele almıştık Hazreti Peygamber döneminde. Bu haftaki konu başlığımız ise Hazreti Peygamber döneminde Hristiyanlarla ilişkiler. Müslümanların Hristiyanlarla ilişkileri İslam'ın Mekke döneminde başlamıştır esasında. İlk vahiyden sonra hatırlarsanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dehşete kapılmıştı, korkuya kapılmıştı ve hemen eve koşmuştu. Başına gelenleri Hazreti Hatice'ye anlatmıştı. Hazreti Hatice de onu Varaka bin Nefel'e götürmüştü. Varaka bin Nefel bir Hristiyan idi. Zahit bir Hristiyan. Yine İslam tarihinde yapılan ilk hicret, Habeşistan'a hicret. Buraya iki hicret gerçekleştirildi Mekke dönemindeyken. Habeşistan'ın idarecileri de halkı da Hristiyan idi. Bu şekilde Mekke döneminde bazı ilişkiler var. Bunlar sıcak ilişkiler aslında. Soğuk ilişkiler, savaş merkezli olan ilişkiler daha ziyade Medine döneminde başlayacaktır. Bunların dışında Mekke dönemindeyken Bizanslılar Hristiyan idi. Sasaniler yani İranlılar da Mecusi idiler. Bunların arasında yani Bizanslılar ile Sasaniler arasında devamlı mücadeleler olurdu. Mekke müşrikleri ile Müslümanlar da bu mücadeleleri, bu savaşları yakından takip ederlerdi. Sasaniler yani İranlılar Antakya'yı, Kudüs'ü ve Mısır'ı ele geçirdiler. Buralar hep Bizans'a ait bölgelerdi. Bunun üzerine Mekke müşrikleri kendileri gibi çok tanrılı bir dine sahip olan İranlıların Hristiyan olan Bizanslılara galip gelmesine hayli sevindiler. Müslümanlar ise üzüldüler. Ehli kitap da olsa, Hristiyan da olsa Allah'a inandıklarından dolayı Sasanilere nispeten, ateşe tapan insanlara nispeten Hristiyanlar Müslümanlara daha yakındı zira. Bunun için onların tarafını tutuyordu Müslümanlar. Hatta müşrikler ileri de gidiyorlar. İranlıların Bizanslara galip geldikleri gibi diyorlar, bir gün biz de bu Müslümanlara galip geleceğiz şeklinde kendilerince hayalleri var. Tabii bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Hepsi elebaşları Bedir'de, Uhud'da vesaire savaşlarda öldürüldüler. Bunun üzerine Rum suresi nazil oldu. Bizanslıların bu yenilgiden sonra birkaç yıl içinde, bu alimlere göre bu birkaç yıl ifadesi Kur'an'daki 3 ila 9 yıla tekabül ediyor. Bu zaman zarfında galip geleceklerini bildirmişti Rum suresindeki ayetler. Tabii Müslümanlar bu habere, bu müjdeye çok sevindiler. Müşrikler de haliyle inanmadılar, alay ettiler Müslümanlarla. Hazreti Ebubekir ile müşriklerden önemli bir elebaşı olan Übey bin Halef bahse girdiler kıymetli dinleyenler. Eğer Müslümanların inandığı gibi ya da söylediği gibi Bizanslılar Sasanileri yenerse Übey bin Halef bu bahsin neticesinde Hazreti Ebubekir'e 100 deve vereceğini vaat etti. Tersi olursa bu sefer de kendisine 100 deve verilecekti. Ve neticede Müslümanların söylediği gibi, Rabbimizin müjdelediği gibi oldu. Bizanslılar Sasanileri, İranlıları büyük bir mağlubiyete uğrattılar. Fakat bu zaman zarfında Übey bin Halef ölmüş idi. Onun için Hazreti Ebubekir Übey'in varislerinden aldı 100 deveyi ve Efendimizin emriyle fakirlere dağıttı. Böyle bir anekdot var İslam tarihinde. Resulullah'ın Medine'ye hicret ettiği sırada burada kitleler halinde bir Hristiyan varlığı görmüyoruz. Yahudiler vardı. Kureyza oğulları, Nadir oğulları, Kaynuka oğulları gibi yine etrafta da bir sürü Yahudiler vardı. Fakat Hristiyanlar bu şekilde kitleler halinde, kabileler halinde bir Hristiyan varlığı görmüyoruz. Fakat Medine'de Ebu Amir Er-Rahip adında birisi var. Allah Resulü bu adam için fasıktır demişti. Bir papaz bu, bunun varlığını biliyoruz. Bu şahıs hicretten sonra Medine'yi terk etti ve Mekke'ye yerleşti. Orada müşriklerle işbirliği yaptı. Etrafında topladığı kişilerle Uhud'da Müslümanlara karşı müşrikler safında savaştı. Ebu Amir Er-Rahip diye bir papaz bu Medine döneminde. Yine Hristiyanlarla ilişkiler konusunu ele alıyoruz. Burada önemli bir gelişme var İslam tarihinde. Efendimizin mektupları vardır malum, devlet başkanlarına gönderdiği mektuplar. Bunlar sadece Hristiyan devlet başkanlarına gönderilmedi ama önemli mektuplar Hristiyan devlet başkanlarına gönderildi. Mesela bunlardan bir tanesi Bizans idi, Mısır idi yine ve Habeşistan hükümdarlarına gönderiyor Allah Resulü. Onları İslam'a davet ediyor. Bizans İmparatoru Heraklios başta ilgileniyor İslam'la. Yani sempatik buluyor, öyle ifade edelim. Fakat halkı Hristiyan olduğundan dolayı pek yanaşmıyor daha sonrasından. Mısır Mukavkası da Hazreti Peygamber'in elçisine iyi davranıyor. Kendisine çeşitli hediyeler gönderiyor. Hatta Efendimizin oğlu İbrahim'in annesi Maria, Mısır Mukavkası'nın Allah Resulüne gönderdiği bir cariye idi. Ondan Efendimizin bir oğlu olmuştu. Hazreti Hatice'den de bütün çocukları, 6 çocuğu, diğer çocuğu yani İbrahim ise Hazreti Maria'dan dünyaya gelmişti. Habeşistan hükümdarının rivayetler bu yöndeki İslam olduğunu bize aktarıyorlar. Böyle bir bilgi var İslam tarihinde. Bunların dışında değerli dinleyenler, Hristiyanlarla ilişkiler bağlamında önemli savaşlar var. Bunlardan bir tanesi Muhte Savaşı. Bu savaş 629 yılında, yani Mekke'nin fethinden bir yıl önce yapıldı. Savaşın gelişmesi ana hatlarıyla şu şekilde. Allah Resulü Haris bin Umeyr el-Ezdi diye bir sahabiyi, Haris bin Umeyr, bir mektupla Bizans'a bağlı olan Busra valisine gönderiyor. Elçi Muhte'ye varınca Bizans'ın bir diğer valisi olan Şurahbil bin Amr tarafından yakalanıyor ve şehit ediliyor. Böyle bir hadise var. Yine Hazreti Peygamber'in hicretin 8. yılında Zat-ı Atlah bölgesine, oranın halkını İslam'a davet etmek için bir heyet gönderiyor Allah Resulü. Ancak heyet üyeleri burada Zat-ı Atlah bölgesinde oka tutuluyor ve hepsi şehit ediliyor. Yalnızca aralarından bir sahabi, Ka'b bin Umeyr diye bir sahabi sağ olarak kurtuluyor ve o Medine'ye dönebiliyor. Resul-i Ekrem bu iki hadiseye de çok üzülüyor. Ve Muhte Savaşı'nı hazırlayan ön sebepler bunlar. Muhte Savaşı'nın önemli bir hususiyeti var. Bizanslılar ile Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş bu. Ondan sonra Bizanslı Müslümanlar arasında savaşlar asırlarca sürdü kıymetli dinleyenler. Ta ki Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesi ve Bizans İmparatorluğunu sona erdirmesine kadar. İlk ilişkimiz, ilk savaşımız Muhte Savaşı'ydı. Bir taraftan şimdi Haris bin Umeyr'in şehit edilmesi, diğer taraftan Zat-ı Atlah bölgesine gönderilen Müslüman davetçilerin şehit edilmesi üzerine, bu iki olay da Efendimiz'i telaşlandırdı, endişelendirdi daha doğrusu. Ve Efendimiz 3000 kişilik bir ordu hazırlayarak kumandanlığına da Zeyd bin Harise'yi tayin etti ve ordu yola çıktı. Resulullah şunu söylemişti: eğer dedi Zeyd öldürülürse Cafer bin Ebu Talip ordunun başına geçsin bu savaşta. Cafer de şehit edilirse bu sefer de Abdullah bin Revaha kumandanlığa geçsin buyurmuştu. Eğer ola ki Abdullah da şehit edilirse aranızdan birini seçersiniz demişti. Başka tavsiyeler, emirleri de var Resulullah'ın bu savaşla alakalı. Mesela diyor ki oradakileri, halkı önce İslam'a davet edin diyor. Kendisi katılmamıştı bu savaşa. Kabul ederlerse onlarla savaşmayın. Kabul etmezlerse savaşın diyor. Yine çocuklara, kadınlara, yaşlılara sakın yaklaşmayın, onları öldürmeyin. Manastırlara çekilmiş münzeviler vardır. Çünkü Hristiyanlarla yapılacak bu savaş. Onlara da dokunmayın. Hurmalıklara sakın zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, binaları yakmayın şeklinde tembihleri var İslam ordusuna Allah Resulü'nün. Ordu Medine'den ayrılınca ordunun kuzeye doğru ilerlediğini öğrendi Şurahbil bin Amr, yani Haris bin Umeyr'i şehit ettiren komutan. Kardeşi Sedus'u bir ordunun başında gönderdi. Bir savaş yapıldı orada. Karşılaşmada Müslümanlarla Şurahbil'in gönderdiği ordu arasında. Bu savaşta Şurahbil'in kardeşi, bu valinin kardeşi Sedus öldürüldü. Bunun üzerine Şurahbil korkarak kalesine sığındı. İslam ordusu yoluna devam etti. Mağan'a kadar ilerledi ve orada bir karargah kurdu. O sırada Bizans İmparatoru Heraklios'un çeşitli kabilelerden asker hazırladığını, askerler bir ordu hazırladığını ve güçlü bir ordu hazırladığını, hatta bu ordunun 100 bin kişiden oluştuğu haberini aldılar Müslümanlar. Ve Mağan'da 2 gün kalarak ne yapmaları gerektiğini görüştü İslam ordusu kendi aralarında. Yönetici kadrolar kendi aralarında istişarede bulundular. Bu istişare neticesinde bazıları dediler ki, Rumlar büyük bir orduyla geliyor, biz bu durumu Allah Resulüne haber verelim, onun vereceği karara göre hareket edelim dediler. Abdullah bin Revaha ise savaşmamız gerekiyor dedi. Ya biz ya zafer kazanacağız bu savaş neticesinde, velev ki kazanamadık o zaman da şehit olacağız diye bir konuşma yaptı Müslümanlara. Bunun üzerine savaşa karar verildi. Mağan'dan ayrılan İslam ordusu savaşın yapılacağı Muhte'ye giderek savaş düzenine geçti. Savaş başladı burada. Karşılarında büyük bir ordu var. Zeyd bin Harise şehit düştü. Sonra sancağı Cafer bin Ebu Talip aldı. O da kahramanca çarpıştıktan sonra o da şehit oldu. Bu sefer sancağı Abdullah bin Revaha, Resulullah'ın zaten iradesi bu doğrultudaydı. Sancağı eline aldı. O da şehit düşünce Müslümanlar sancağın Halid bin Velid'e verilmesini kararlaştırdılar. Halid sancağı eline alır almaz düşman üzerine saldırmaya karar verdi. Bu sırada akşam olmuştu. Ona rağmen onun bu hareketleri tesirini gösterdi. Çünkü İslam ordusunun sağ kanat komutanı Kutbe bin Katade, Hristiyan Arapların komutanı Malik bin Zafil'i öldürmüştü akşam yapılan savaşta. Müslümanlar Halid bin Velid'in etrafında toplanarak pek çok düşman askerini bu şekilde öldürdüler ve gece çökünce savaşa ara verildi. Halid bin Velid o gece değişik bir taktik uygulamaya karar verir değerli dinleyenler. Ordunun sağ kolundaki askerleri sola, solundakileri sağa, öndekileri arkaya, arkadakileri de öne alır. Onun niyeti şu aslında, Müslümanların geceleyin yardım aldıklarını düşman askerine hissettirmeyi planlıyor. Düşman askerleri ertesi sabah karşılarında değişik askerler görünce haliyle şaşırırlar ve bir tür maneviyatları sarsılır. İslam ordusu bunun üzerine ani bir hücum yapar, sonra geri çekilir. Halid'in planı bu şekilde hedefine ulaşır. Hristiyanlar, daha doğrusu karşıdaki düşman askerleri zannederler ki Müslümanlara geceleyin büyük bir destek gelmiş ve bu şekilde en başta onlar güçlüydüler ve bu güç, bu sayı fazlalığı onlara ciddi bir motivasyon kazandırmıştı. Fakat bu şekilde yardım aldıklarını düşündüklerinde Halid bin Velid'in taktiğiyle biraz maneviyatları sarsıldı. Bu da tabii savaştaki durumlarını doğrudan doğruya etkiledi. Halid bin Velid bu şekilde hücumlar yaparak onları korkutmak, yıldırmak istiyordu. İslam ordusunu yok olmaktan kurtarıp emniyet içerisinde geri çekmekti asıl onun niyeti. Yani o da biliyordu ki 100 bin kişilik bir orduyu biz bu kadar insanla yenemeyiz. Ama bu şekilde onları yıldırabiliriz ve ordumuzu en azından yenilgiden kurtarabiliriz, geri çekebiliriz şeklinde bir planı vardı ve bu planı da Halid bin Velid uyguladı. Düşman askerleri Müslümanları takip etmeye pek cesaret edemediler. Halid'in çünkü kendilerini çöle çekip orada savaşmak istediklerini zannettiler. Bundan endişe ettiler ve neticede de iki ordu da birbirinden ayrıldı. Savaş alanını terk etti. Yani savaş bitmiş oldu. Dolayısıyla Mu'te Savaşı'nı bu Halid bin Velid'in savaştığı bölgedeki özellikle düşman askerlerinin yenilmesi ve Müslümanların çok az zayiat vermesiyle geri çekilmesi neticesinde elde edilmiş bir başarı olarak kabul edebiliriz. Bir yenilgi yok ortada. Bizans ordusu da çünkü tamamen mağlup olmamıştı. Fakat savaşın Müslümanlar açısından zaferle sonuçlandığını söylemek Mu'te Savaşı'nın mümkündür değerli dinleyenler. Tabii bu savaşın üzücü tarafı önemli insanlar, işte baştaki komutanlar Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talib, Abdullah bin Revaha, bunlar seçkin sahabilerdi. Bu savaşta başka sahabiler de var, şehit oldular. Mu'te Savaşı ile Halid bin Velid ve Müslümanlar Bizans ordusunu, savaş taktiklerini, silahlarını vesaire, teçhizatını, imkanlarını yakından tanıdılar. Bu bir tecrübeydi. Nitekim ilerideki savaşlarda faydası olacaktı bu tecrübenin. Ayrıca Suriye ve Filistin'deki Araplar Müslümanların imanını, kahramanlıklarını gördüler. Onları tanımaya başladılar. İşte bu savaş neticesinde ki dediğimiz gibi Halid bin Velid'in stratejik hamleleri, taktikleri neticesinde tamamen boyutu değişmiş bir savaş bu Mu'te Savaşı. Bizanslarla yapılan ilk savaşımız. Efendimiz Halid bin Velid'e Seyfullah unvanını verdi. Allah'ın kılıcı. Yani bir not olarak bunu düşebiliriz. Hazreti Halid bin Velid'e Allah ondan razı olsun, şanını yüceltsin, Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanının verilmesi Mu'te Savaşı'nda gösterdiği başarı neticesindedir. Hristiyanlar ilişkiler bağlamında yine önemli bir savaş ya da sefer 630 yılında yapılan Tebük Seferi kıymetli dinleyenler. Gassanilerin Müslümanlara karşı savaş hazırlıklarına başladıklarına dair bir haber ulaşıyor Medine'ye. Bunun üzerine Peygamberimiz Efendimiz 30 bin kişilik bir ordu hazırlatıyor. Resulullah genellikle savaş için gideceği hedefleri gizli tutardı, kimseye söylemezdi. Fakat bu seferi açıktan açığa herkese söyledi. Yani Tebük'e gidiyoruz şeklinde. Bunun tabii sebebi var. Sebebi de şu, uzun bir yol bu, düşman güçlü, hava sıcak, o dönemde Medine'de hurmalar da olgunlaşmış, yani savaşmanın vakti değil. Bu bakımdan Allah Resulü gideceği yeri, hedefi Müslümanlarla paylaştı. Onun için bu zorluklardan dolayı da bu seferin tesadüf ettiği zamana Kur'an dilinde sa'atul usre denir kıymetli dinleyenler. Yani güçlük zamanı, güçlük vakti denir. Bu sebeple bu sefere de gazvetul usre denir. Güçlük gazvesi. Yine orduya ceyşul usre, güçlük ordusu denilmiştir İslam tarihinde. Tebük seferinin böyle zor bir anısı var İslam tarihinde. Peygamberimiz Efendimiz Tebük seferine çıkarken münafıklar geldiler ve yalandan özürler beyan ettiler Efendimiz'e. Resulullah da onlara izin verdi. Tabii ayetler var bu konuyla alakalı. Biz çok uzatmamak için tafsilatlandırmıyoruz. Allah Teala onlara niçin izin verdiğini ikaz sadedinde Resul-i Ekrem'e Kur'an-ı Kerim'de soruyor. İslam ordusu Medine 700 kilometre uzaklıkta Suriye yolu üzerinde Tebük'e kadar ilerler ve orada bir karargah kurar. Bu sefer esnasında düşman ordusuyla herhangi bir karşılaşma söz konusu olmaz, bir çarpışma meydana gelmez bu anlamda. Bizans'ın Müslümanlara karşı herhangi bir ordu hazırlamadığı ve Medine'ye ulaşan haberlerinde doğru olmadığı anlaşılır. Burada beklerler, bakarlar ki hiçbir şey yok, hiçbir düşman askeri yok. Yalan bir habermiş şeklinde yorumlanır bu, nitekim öyledir de. Bu sefer çevredeki yerleşim alanlarında oturanlar Tebük seferi esnasında İslam hakimiyetine girerler. Böyle bir tarafı var Tebük'ün. Herhangi bir savaş yok ama çeşitli fetihler var, öyle söyleyelim. Çoğunda Hristiyanların, bazısında Yahudilerin yaşadığı bölgeler vardı buralarda, Tebük'ün etrafında. Bu bölgelere Hazreti Peygamber birlikler gönderdi ve onları İslam'a davet etti. Gitmişken öyle. Onlar İslam'ı kabul etmediler ama bununla birlikte yıllık belli bir miktar cizye ödemeye razı olduklarını söylediler. Yani bu Efendimiz de bunları kabul etti ve İslam devleti tebaası oldular. Bunlar İslam devletinin bu şekilde yapılan uygulamalar şöyle oluyor. İslam devletine bir tür biat ediyorlar. Onların hakimiyeti altına giriyorlar. İslam devletine cizye ödüyorlar. Bir tür vergi bu. Zımmilerden alınıyor. Yani Müslüman olmayanlardan alınan vergi deniyor bu. Bu şekilde bir gelişme var Tebük seferi esnasında. Yine bu sefer esnasında Peygamberimiz Efendimiz Halid bin Velid'in emrine 400 süvari verdi ve Dûmetül Cendel'e gönderdi onu. Halid oranın Hristiyan yöneticisini, yani Ukeydir bin Abdülmelik vardı, onu yakaladı. Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi. Ukeydir'in cizye ödemeyi kabul etmesi üzerine Dûmetül Cendel'de İslam devleti hudutlarına dahil olmuş oldu. İslam ordusu Medine'ye döndüğünde halk sevinç içinde onları Veda Tepesi'ne koşarak karşılıyor değerli dinleyenler. Allah Resulü mescide geliyor, iki rekat namaz kılıyor burada. Bu sırada Tebük seferine iştirak edemeyen Medineliler var. 80 civarında sahabi bunlar. Birer birer gelerek Efendimiz'den özür diliyorlar. Allah Resulü onların ifadelerini esas alıyor, iç yüzünü Allah'a havale ediyor ve mazeretlerini kabul ediyor. Onlar için de istiğfar ediyor Efendimiz. Ancak sefere katılmayan 3 sahabi vardır. Bu hadise çok meşhurdur. Kab bin Malik, Murara bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye. Bu 3 sahabi herhangi bir mani yoktu savaşmaya, yani daha doğrusu Tebük seferine katılmaya. Ama katılmamışlardı bu 3 sahabi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ve Müslümanlar bu 3 kişiyle 50 gün boyunca irtibatlarını kesme kararı alıyorlar. Görüşmüyorlar bu insanlarla. Çünkü savaştan kaçmak ya da savaşa katılmamak büyük bir günah. Dolayısıyla hiçbir mazeret de olmayınca Efendimiz böyle bir karar veriyor. Yani 50 gün diye bir karar değil bu. Görüşmeme kararı, vahiy bekleme dönemi bu kadar sürdüğü için 50 gün bu. Ve daha sonra ayetler nazil oluyor Tevbe suresiyle beraber onlar hakkında. Rabbimiz onlara yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmişti. Vicdanları kendilerini sıktı da sıkmıştı şeklinde ifadeleri var ayet-i kerimelerde ve onların tevbesini kabul ettiğini söylüyor. Onlar da tabii haliyle çok seviniyorlar bu hadiseye ve ondan sonra Müslümanlarla artık eskisi gibi görüşmeye, Efendimizle sıcak ilişkilerini kurmaya devam ediyorlar. Evet, Tebük seferi de ana hatlarıyla böyle. Yani herhangi bir savaş yok. Bir haber üzerine Resulullah'ın hazırladığı bir ordu. Fakat bu haberin doğru olmadığı anlaşılınca netice itibariyle etraftaki bölgelerde yaşayan çeşitli Yahudi, Hristiyan bunların cizye ödemesi karşılığında İslam devletine tabi olması neticesini veren bir sefer bu, Tebük seferi. Zor bir sefer ama. Hristiyanlarla ilişkiler bağlamında değerli dinleyenler, bir başlığımızda Necran Hristiyanlarıyla kurulan ilişkiler ve bununla beraber konumuzu, programımızı sonlandıracağız. Necran bölgesi diye bir bölge var o dönemde. Burada kalabalık bir Hristiyan topluluğu yaşıyordu. İslam tarihinde meşhur bir yıl vardır, Hicri 9. yılda, yani Hicret'in 9. yılında. Senetül Vüfud diyorlar buna. Veftun yani heyet demek. Vüfud onun çoğulu, heyetler yılı, heyetler senesi anlamına geliyor. 630-631 yılları arasında bu heyetler yılı dediğimiz zaman dilimi. Bu dönemde Necranlı Hristiyanlar Efendimizin bir mektubunun kendilerine ulaşması üzerine heyet halinde Medine'ye geliyorlar. Allah Resulü bu mektubunda onları İslam'a çağırmıştı. Şayet kabul etmezlerse cizye vereceklerini, onu da kabul etmezlerse kendileriyle savaşılacağını bildirmişti bu mektupta. Bu aslında Rabbimizin emri. Yani Efendimiz bunun üzerine cizye uygulamasına geçti. İslam ordusu, İslam devleti güçlenmişti. Siyasal bir hakimiyet kurmuştu artık. Bunun üzerine artık bu şekilde bir metot geliştirmişti. İslam'a davet ederdi. Davette icabet edilmediği takdirde savaşılmazdı ama cizye verilirdi. Cizye kabul edilmezse savaşılırdı. Cizye, tekrar söylüyoruz, Müslüman olmayanların, gayrimüslimlerin İslam devletine ödedikleri yıllık vergiye deniyor. Necran Hristiyanları işte bu mektup üzerine 60 kişilik bir heyet oluşturuyorlar ve bu heyet Medine'ye geliyor. Medine'de Mescid-i Nebevi'ye gelirler, görüşme burada yapılır. Hatta rivayetlerde anlatılır ki burada Efendimiz ikindi namazını kılmıştı sahabileriyle beraber. Hristiyanların da kendi ibadetlerinin vakti gelmişti. Efendimiz onlara Mescid-i Nebevi'de kendi ayinlerini yapmalarına izin verdi şeklinde rivayetler, bilgiler de vardır. Allah Resulü Necran heyeti adına konuşan Ebu Harise ile Abdülmesih'i İslam'a davet eder. Önce onlar derler ki biz sizden önce Müslüman olduk zaten. Bizi İslam'a çağırmana, Müslüman olmaya çağırmaya gerek yok. Bu tabii özel anlamda bir İslam değil onlarınki, Müslümanlarınki. Yani Allah'a teslim olduk zaten biz anlamında bir ifade bu. Hazreti Peygamber de yalan söylüyorsunuz der. Sizi İslamiyet'i kabulden üç şey, yani domuz eti yemeniz, haça tapınmanız ve Tanrı'nın oğlu olduğuna inanmanız. Hristiyanlar biliyorsunuz Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanırlar. Bunlar sizin, diyor Efendimiz, İslam olmanızı, Allah'a teslim olmanızı alıkoyan şeylerdir. Böyle bir şey yok, diyor onlara kısaca. Necranlılar, o halde İsa'nın babası kimdir? Bize onu söyle, diyorlar Efendimiz'e. Efendimiz bu soruya cevap vermeyip susuyor. Bunun üzerine Hazreti İsa'nın şahsiyeti ve Hristiyanlık hakkında bilgilerin de yer aldığı Ali İmran suresinin başından itibaren 80'den fazla ayet nazil oluyor değerli dinleyenler. Bu ayetlerde Hazreti İsa hakkında çeşitli bilgiler var. Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişine değiniyor Rabbimiz. Hazreti Adem'in yaratılışı örnek gösteriliyor. Hazreti Peygamber Ali İmran suresinin 59-61. ayetlerini Necran heyeti mensuplarına okuduktan sonra mübahale, yani karşılıklı lanetleşmeye davet ediyor onları. Eğer size söylediklerimi inkar ederseniz gelin, diyor, sizinle mübahale edeceğiz şeklinde. Mübahale, değerli dinleyenler, dini bir konunun karşılıklı konuşmak suretiyle halledilmesi imkansız hale gelince meseleyi çözümlemek için her iki tarafın, haksız olanın Allah'ın lanetine uğraması için Allah'a bir tür duada ve niyazda bulunmasıdır. Buna deniyor lanetleşme, karşılıklı mübahale. Böyle bir uygulama bu. Bu tabii bir ayet neticesinde oluşan bir durum. Ali İmran suresinde 61. ayet-i kerime ile oluşuyor bu. Yani ayeti ben notumdan okuyayım size. Artık sana bu ilim geldikten sonra kim seninle onun hakkında münakaşa etmeye kalkarsa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra canı gönülden iptihal ile dua edelim. Allah'ın lanetinin yalancıların boynuna geçirelim şeklinde bir ayet. Efendimiz yanına kızı Hazreti Fatıma'yı, torunları Hasan ile Hüseyin'i ve Hazreti Ali'yi alıyor, Necranlı Hristiyanların karşısına çıkıyor. Diyor ki, işte benim ailem burada, siz de getirin çoluğunuzu, çocuğunuzu, kendiniz de gelin, karşılıklı olarak lanetleşelim. Eğer İsa hakkında sizin söyledikleriniz doğru ise, yani İsa bir tanrı ise, Allah'ın laneti bizim üzerimize olsun. Yok, İsa Allah'ın oğlu değil, Allah'ın kulu ise, bizim gibi, yani benim gibi bir nebi ise, bir rasul ise, o zaman da Allah'ın laneti bizim üzerimize olsun şeklinde bir lanetleşmeye davet ediyor Necran Hristiyanlarını Allah Resulü. Tabii bu teklif karşısında Necranlılar durumu aralarında görüşmek üzere müsaade istiyorlar Efendimiz'den. Bu önemli bir sınav değerli dinleyenler. İçten içe karşısındaki insanın hakikaten Allah'ın Resulü olduğunu bilen birisi için çok önemli bir imtihan bu. Tam bir kriz noktası aslında. Aslında hakikati itibariyle büyük bir fırsat ama zor bir durum neticede. Sonunda Hazreti Muhammed'in peygamber olduğunu da bildiklerinden, bunu müjdelemişti çünkü onlara İncil, lanetleşmemeye karar veriyorlar. Kendi dinlerinde kalmak istediklerini söylüyorlar. Yani biz diyorlar lanetleşmek istemiyoruz. Bizi bırak, bize dokunma. Biz Hristiyan olarak yaşamak istiyoruz. Size diyorlar cizye verelim biz. Bu şekilde kabul edin. Hazreti Peygamber'in bu teklifi kabul etmesi üzerine de 1000 tanesi Recep, diğer 1000'i de Safer ayında olmak üzere yılda 2000 kat elbise vermeleri şartıyla Müslümanlara bir antlaşma kaleme alınıyor. Bu da Hristiyanlarla ilişkiler bağlamında önemli bir gelişme. Yani Necran Hristiyanlarının hikayesi de bu şekilde değerli dinleyenlerimiz. Konumuzu burada tamamlamış bulunuyoruz. Hristiyanlarla ilişkiler konusu. Mute Savaşı'ndan bahsettik. Tebük Seferi'nden bahsettik. Ve Necran Hristiyanları ile olan ilişkilerden bahsettik bu programımızda. Haftaya inşallah Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son günlerini ve vefatını ele almak niyetindeyiz. Ondan sonra Efendimiz döneminde, Hazreti Peygamber döneminde İslam medeniyeti üzerine konuşmak istiyoruz. Daha ziyade Efendimiz döneminde Medine'de idari hayat nasıldı, sosyal hayat nasıldı, nasıl tesis edilmişti, ekonomik durumlar nasıldı, bunlar üzerine konuşmak istiyoruz. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın, Hakk'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle kıymetli dinleyenler, bizlere insanvefikir@erkamradyo.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Görüşmek dileğiyle efendim.